Ayrım 51, sayfa 527. Chaplain, taştan ve mermerden yontulmuş büyük lüks bir otel bekliyordu. Theodore Oteli, Artois Sokağı'na diklemesine inen bir çıkmazda yer alan Art Deco çizgileriyle içerlek küçük bir binaydı. Yaklaşınca binanın küçültülmüş boyutlarının, konumunun ve alçak gönüllü görünümünün altında 5. George veya Plaza Aten tarzı ünlü otellerinkine benzer bir şatafatın izlerini keşfetti. Bir sundurmanın altındaki kapıya ulaşmak için çakıl döşeli avluyu geçti. Ne kapı görevlisi, ne tabela, ne de bayrak vardı. Mütevazilik yine mütevazilik. İçeride koyu renk ahşap lambri kaplı bir hol ile karşılaştı. Dip taraftaki salonda çıtırdayan bir şömine ateşi yanındaki koltuklarını ısıtıyordu. Resepsiyon bankosu minimalist ahşap bir yontuya benziyordu. Dar boğazlı, uzun vazolarda beyaz orkideler vardı. Yardımcı olabilir miyim Monsieur? Madame Sophie Barak'la randevum vardı. Adam, hakim yaka çivit mavisi ipekten bir gömlek giymişti. Bir telefonu kaldırdı ve ahizeye fısıldadı. Chaplain bankonun üzerinden eğildi. Ona nono deyin, Yusuf'un yolladığı nono. Resepsiyonist ihtiyatla bir kaşını havaya kaldırdı. Sözcükleri bıkkınlıkla tekrarladı, sonra dikkatle cevabı dinledi. Tüm bunları bir an olsun gözünü Chaplain'den ayırmadan yapmıştı. Telefonu kapattı ve zoraki bir şekilde ona söylenenini iletti. Madame Barak sizi bekliyor, 2. kat, 212 numaralı suite. Chaplain, loş ışıkların, koyu renk duvarların, beyaz orkidelerin hakim olduğu aynı zen atmosferini kat ederek asansöre bindi. Böyle bir dekorasyon ya insanın sinirlerini yatıştırır ya da insanda bağırıp çağırma isteği uyandırırdı. Chaplain tüm bu duyguları bir kenara bıraktı. Tüm gücünü gizemli Lübnanlı'ya saklıyordu. Asansörden çıktı ve suite'in bulunduğu tarafa doğru yürümeye başladı. Koridorun sonunda oldukça şişman üç kadın çok besili muhabbet kuşları gibi cıvıldıyorlardı. Kucaklaşıyorlar, birbirlerinin omuzlarını sıvazlıyorlar, yüksek sesle gülüşüyorlardı. 50'li yaşlardaydılar. Canlı renklerde elbiseleri vardı. Hepsinin saçları yapılıydı ve şenlik fişeği gibi parıldayan mücevherler takmışlardı. Paris'te ya da sürgünde, kocalarının ülkelerinde yeniden gücü ele geçirmesini bekleyen, çakır keyif olmuş Lübnanlı veya Mısırlı eşler. Chaplain usulca yaklaştı ve selam verir gibi eğildi. Oda kapısının eşiğinde duran en ufak tefek olanı ona kocaman gülümsedi. Koyu renk yüzünün ortasında parlayan dişleri antik Babil'in siyah mermer heykellerindeki fil dişi süslemelerini andırıyordu. İçeri gir yavrum, hemen geliyorum. Chaplain şaşkınlığını gizlemek için gülümsedi. Kadının ses tonundaki samimiyet, sen diye hitap etmesi, sanki tanışıyorlarmış izlenimi veriyordu. Bu da unuttuğu eskiye ait bir kırıntı mıydı? Bal rengi saçları olan diğer iki kadını başıyla selamlayarak kapıdan içeri süzüldü. İlk odanın içine ilerledi ve saygın bir otelin klasik dekoruyla uyum içinde bir ortamla karşılaştı. Beyaz duvarlar, beş kanepeler, harili abajurlar. Üzerlerinde LV harfleri olan Vuitton çantalar ve valizler belirgin bir düzensizlik içinde odanın her yanına dağıtılmıştı. İçlerinden biri dikey konumda açılmıştı. Bir dolap kadar büyüktü ve içindeki gece elbiseleri görünüyordu. Prenslerin ülkesine yolculuk eden bir kâşifin bavulları. Arkasında bazı gülüşmeler duydu. Sonra kapının kapandığını işitti. Geriye döndüğünde Sophie Barak'ın öfkeli bakışlarıyla karşılaştı. Burada ne arıyorsun? Seni Yusuf mu yolladı? Chaplain ses tonundaki bu değişikliği sineye çekti. Öncelikle bir başka şeyden emin olmak istiyordu. Özür dilerim, ancak tanışıyor muyuz? Seni uyarıyorum, asla doğrudan çalışmam. Eğer Yusuf'un yerini almak istiyorsan bilgiye ihtiyacım var. Bilgiye mi? Buz gibi bir kahkaha attı. Bu daha da iyi. Bir arkadaşım için kaygılanıyorum. Sophie kararsız kaldı. Chaplain'in görünümündeki bir şeyler onu tereddütte bırakmıştı. Belki de açık yürekli davranışı. Her halükarda polise benzemiyordu. Salonu boydan boya geçti. Bir giysi dolabını açtı, kucak dolusu giysiyi aldı. Sonra hepsini özensizce büyük bir valizin içine tıktı. Ahşap askılar birbirlerine çarptı. Lübnanlı kadın seyahate çıkıyordu. Chaplain onu inceliyordu. Esmer bir teni, 60'ların tarzında topuz yapılmış siyah ve parlak saçları vardı. Ufak tefek ve topluydu, son derece çekiciydi. Tayyör ceketinin altına açık veya yakasından cömertçe göğüslerini sergileyen beyaz bir gömlek giymişti. Görünen siyah kıvrım, gülüşü kadar dikkat çekiciydi. Gerçek bir manyetik kutup. Şimdi elleri kalçasının üstünde tam Chaplain'in karşısında duruyordu. Göz banyosu yapması için ona birkaç saniye vermişti. Kraliçelerin nezaketi. Şu senin arkadaşının adı neydi? Medina Maloy. Kadın cevap vermeden bir kapıyı açtı ve yan odada kayboldu. Yatak odası olmalıydı. Chaplain kıpırdamaya cesaret edemiyordu. Geliyor musun? Chaplain odaya girdi ve üzerinde doğu işlemeleriyle kaplı bir sürü yastığın bulunduğu devasa bir yatakla karşılaştı. Sophie Barak ortalarda yoktu. Çevresine göz gezdirdi ve onun sağ tarafta bir tuvalet masasının önünde oturduğunu gördü. Sorusunu tekrarlamaya hazırlanıyordu ki kadın sert bir harekette saçlarını çıkardı. Sophie Barak tamamen keldi. Aptalca bir şey söyleme dedi aynadan ona doğru bakarak. Göğüs kanseri, kemoterapi, radyoterapi. Beklenmedik bir şey değil. Ceketini çıkardı, sonra en ufak bir rahatsızlık duymadan gömleğinin düğmelerini açtı. Hastalığımdan bu yana artık hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Partiler, polis, müşteriler, hiçbir şeyle. Çekip gidiyorum. Kızlarım istediği her şeyi yapmakta özgür. Ve belgeleri olmayanlar elbette çocuk doğurmak ve keçileri gütmek için ülkelerine dönecekler. İnşallah. Chaplin gülümsedi. Gömleğini bir sandalyenin üstüne fırlattı ve omuzlarına krem sürdü. Siyah süt yeni göğsünü taşımakta zorlanıyor olmalıydı. Esmer teninde radyoterapide ışın uygulanacak yerleri belirlemekte kullanılan kırmızımsı bir boyar madde olan fuksin izleri vardı. Medine hakkında tam olarak neyi öğrenmek istiyorsun? 29 Ağustos'tan bu yana kayıp. Onunla pek yakın değildik ama 6 ay oldu. Ondan hiç haber alamadım. Sophie, binbir gece masallarından çıkmış gibi sürme çekilmiş siyah gözlerini ona dikti. Chaplin'de kadının tenindeki desenlere baktı. Toprak rengi bu izleriyle kınayla yapılmış desenler tuhaf bir karışım oluşturuyordu. Doğu, çöl, ölüm. Kadın ayağa kalktı ve beyaz bir bornoz aldı. Havlu kumaşından bir kuşakla önünü bağladı. Senden daha fazla bir şey bilmiyorum. Ondan hiç haber almadınız mı? Hayır. Banyoya gitti, küvetin musluğunu açtı. O sırada Chaplin odada başka birinin daha olduğunu fark etti. Özensizce giyinmiş, ufak tefek, silik bir kadın. Çalışma masasındaki bilgisayarla meşguldü. Kadında uzun esaret yıllarının mirası olan bir alçak gönüllülük, bir ağırlık vardı. Bir tahminde bulundu. Barak şirketinin muhasebecisi. Valizler yapılıyor, hesaplar kapatılıyordu. Sophie odaya döndü ve yatağın üzerine özenle bırakmış olduğu siyah ipek elbiseyi aldı. Esiri Arapça bir şeyler söyledi. Sonra içinde bir sürü ayakkabının bulunduğu dikey olarak konmuş bir başka valizin önünde çömeldi. Başına her ne geldiyse kendi aramıştır, dedi leopar desenli kadın bir çift iskarpini giyerken. Eğer onu tanıyorsan sen de benim gibi bunu tahmin edersin. Medina lanet olası inatçının biridir. Sasha.com size bir şey ifade ediyor mu? Sen bunu nereden biliyorsun? Bana o bahsetmişti. Sophie omuzlarını silkti ve bir başka valizden tokasında gümüşten baş harflerinin bulunduğu bir kemer çıkardı. Saçma bir moda diye mırıldandı kadın. Moda mı? Kızlar geçen ilkbaharda bu boktan kulübe kayboldu. Anlaşılmaz bir durum. İşin içinde tek kuruş para olmayan ve hayatı boyunca hep çuvallamış insanları buluşturan bir ağ. Kızlar belki de bir koca arıyordu ya da bir arkadaş. Sophie hoşgörüyle gülümsedi. Bunu bana asla yapmazlar. Başka bir varsayımınız var mı? Kıyafetlerin hepsini, elbise, askılar, kemer yatağın üstüne bıraktı. Sonuçtan memnun gibiydi. Banyoda su hala akıyordu. Bir varsayım değil diye yanıtladı ona dönerek. Bir gerçek. Sen ne sanıyorsun? Kızların bedavaya kullanmalarına izin vereceğim mi? Kendi araştırmamı yaptım. Ne buldunuz? Onlara ödeme yapılıyordu. Kim tarafından? Kadın belli belirsiz bir hareket yaptı. Tüm bildiğim işlerinden bazılarının bir daha ortaya çıkmadığı. Sasha'ya 3 kez gidiyorlar ve ortadan yok oluyorlardı. İşte hepsi bu. Chaplin, Lulu 78'in dile getirdiği söylentileri düşündü. Bu tanışma sitesinde bir seri katil mi vardı? Orada işleri olmayan eskort kızlara musallat olmuş bir katil. Yoksa söz konusu olan bir insan kaçakçılığı mıydı? Neden Sasha.com gibi bir kulübü paravan olarak kullanıyorlardı? Bu kadar kolay boyun eğecek birine benzemiyorsunuz diye üsteledi Chaplin. Kadın ona doğru yaklaştı, şefkatle ceketinin yakasını düzeltti. Seni sevdim yavrum, tavsiyemi dinle, yoluna git. Pislikten uzak durmanın çok basit bir yolu vardır. Pisliğin üzerine sıçramasına izin vermemek. Onu kapıya kadar geçirdi. Görüşme sona ermişti. Pitya konuşmuştu. Dipnot, Pitya. Delfoy da Apollo'nun kehanetlerine aracılık eden rahibe. Kapıda Chaplin son bir soru daha sordu. Peki Metis adı size bir şey ifade ediyor mu? Sophie yeniden gülümsedi. Hoşgörünün yerini şefkat almıştı. Sophie Barak'ın kendi küçük dünyasını nasıl ayakta tuttuğu anlaşılıyordu. Ekibi tehditlere göre çok daha sağlam bir şekilde her şeyi bir arada tutan bir tür anne sıcaklığıyla. Şiddet, hoyratlık, soğukluk dışarıdan geliyordu. O, yavrularını korumak için buradaydı. Eğer işimi uzun süre yapabildiysem onlar beni koruduğu içindir. Kimler? Beni koruyabilenler. Anlamıyorum. Boş ver. Ancak sistem iki yönlü işliyor. Onlar beni koruyor, ben de onları. Anladın mı? Madame Claude'un lokum versiyonunu düşündü. Dipnot. Madame Claude, 1960-1970 yılları arasında hükümet üyelerine, diplomatlara, yüksek devlet görevlilerine kadın pazarlamış bir şebekenin başı. Metis'in iktidarla bir alakası var mı? Kadın kendi işaret parmağını öptü ve Chaplin'in dudaklarını götürdü. Kapıyı kapatacağı sırada Chaplin kısa bir an kapıyı tuttu. Medina, Sasha.com'a giden tek kız değildi. Bana söyleyebileceğiniz başka bir isim var mı? Sophie Barak bir an düşündü, sonra mırıldandı. Leia, bir faslı. Sanıyorum o hala saçmalıklarla ilgileniyor. Bırak Allahu fik. Dipnot, bırak Allah razı olsun. Kütüphaneye gitmek için saat 17'yi beklemesi gerekiyordu. Diğerleri gibi cezaevinin saatine ve önceliklerine riayet etmek zorundaydı. Zaten her türlü kaçma girişiminin önünü almak için saat çizelgeleri değiştiriliyordu. Kütüphaneye girer girmez fotoğraf tarihiyle ilgili kitapları bulmuştu. Lekos, Daguerreotipi'den söz ettiğinden beri bütün umutlarını buna bağlamıştı. Olimpos katilinin tüm cinayetlerini ölümsüzleştirmek için bu tekniği kullandığını farz ederek bu konuyla ilgili her şeyi öğrenmek zorundaydı. Düşüncesi basitti. Şu ana kadar katil son derece ihtiyatlı davranmıştı. Eroinin kaynağını, bal mumunun, tüylerinin ve delta kanatlarının nereden tedarik edildiğini bulamamışlardı. Aynı şekilde kurban edilen boğayı uyutmakta kullanılmış olan anestezikle ilgili ufak bir ilerleme kaydedilmemişti. Katil ile cinayet araçları arasında herhangi bir bağ kurulamamıştı. Katil daguerreotipi konusunda daha az dikkatli davranmış olabilir miydi? Bu özel teknikte kullanılan malzemeler onu ele verebilir miydi? Kitaplara göre bu teknik Parisli ressam Louis-Jacques-Man de Daguerre tarafından 19. yüzyılın ortalarında bulunmuştu. Teknik olarak bu yöntem gümüş tabakasıyla kaplı bakır bir levhanın perdahlanmasına dayanıyordu. Sonra ışığa duyarlı hale getirmek için levha iyot buharına tabi tutuluyordu. Bir sonraki aşamada bu levha üzerine bir objektif yardımıyla bir görüntü yansıtılıyordu. Ardından civa buharını tutularak resim sabitleniyordu. Baskı yapıldıktan sonra perdahlı ayna sodyum hiposülfit banyosuna batırılıyor, ardından da bir altın klorür katmanıyla havadaki oksijenden korunuyordu. Kitaplar resimlerle süslenmişti. Baskı kalitesi kötü değildi. Ancak resimler yine de civa gibi parlıyordu. Rüyalarını düşündü. Bu resimlerde de rüyalarındakine benzer bir çelişki vardı. Karanlık ve aydınlık, muğlak ve belirgin. Işıltısında gerçek dışı bir şeyler olan gümüş motifleri ortaya çıkarmak için aralanmış kara bir bulut. Profesyonellere yönelik bir kitaba daldı. Pek fazla bir şey anlamıyordu. Ama uygulanan tekniğin özellikle de görüntü alma sırasında uzun ve karmaşık bir süreç olduğunu kavruyordu. Suç mahallelerinde katilin bu tür bir yöntemle eserini özümsüzleştirmek için nasıl zamanı olmuştu? İnanması zordu. Bununla birlikte ellerinde Icarus'un yanında bulunmuş şu ayna parçası vardı. Katil ilk duyarlı levhayı kırmış, sonra da bir yenisiyle işlemi tekrarlamıştı. Kırılan aynanın tüm parçalarını toplamış ancak bir gözünden kaçmıştı. Ayna parçasının orada bulunmasının tek açıklaması buydu. O anda Lekoz'la yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılı bir çözümlemesini Solinas'a verip vermediklerini düşündü. Sanmıyordu. Solinas ona daguerreotipiden bahsetmişti. Öyleyse bunu bir tek kendisi biliyordu. Okumayı bıraktı ve gözlerini kapattı. Suç mahallelerinde daguerreotipi tekniğiyle çekilen fotoğrafların nasıl şeyler olabileceğini düşünmeye başladı. Minotaurus, Icarus, Uranus. Birden gözlerini açtı. Kafasının içinde gördüğü levhalar gümüş değil altın rengiydi. Daha ziyade kırmızımsı. Farkında olmadan bu eski tekniğin kimyasal aşamaları ile Philip Drury'un cesedi arasında bağlantı kurmuştu. Drury'un vücudundan alınan kan çözüme kavuşmamış bir bilmeceydi. Bu kanıya nasıl vardığını açıklamak imkansızdı. Ama katil kurbanın kanını fotoğrafları banyo etme sürecinde kullanıyordu. Şu veya bu şekilde resmin ışığını görünür kılabilmek için bu hayati sıvıdan yararlanıyordu. Anais'in sanata karşı her zaman büyük ilgisi vardı. Aklına bazı bilgiler geliyordu. Efsaneye göre Tiziano da tuvallerinde kan kullanmıştı. Rubens de resimlerinde ışığı daha sıcak, bedenleri daha hareketli kırmak için bu organik maddeden yararlanmıştı. Anais bir başka mit daha hatırladı. 17. yüzyılda insan kanına başvuran bir teknik vardı. Tuvallerinin zemini için mükemmel incelikte bir boya katmanı oluşturan, zeytinyağı ve boyalarla hazırlanmış bir karışım. Doğru veya yanlış bu hikayelerin fazla önemi yoktu. Şu anda sadece Anais'in senaryosunu besliyordu. Kimya konusunda kanın ve içerdiği demir oksidinin ne zaman ve nasıl etki edeceğini bilecek kadar donanımlı değildi. Ancak Olimpos katilinin buna benzer bir işlem yaptığından emindi. Kurumuş kan ve altın klorür levhalarının bulunduğu bir sanat galerisi. Çetelet, tamam. Gardiyan tam karşısında duruyordu. Birkaç sayfanın fotokopisini çektirip çektiremeyeceğini sordu. Cevap hayırdı. Üstelemedi. Koridorlar ve kilitli kapılar boyunca ilerlerken heyecanı azalmamıştı. Daguerreotipi, simya, kan bir şeyleri çözmüştü ancak nasıl teyit edecekti? Yanıt olarak kapı üzerine kapandı. Yatağına uzandı ve duvarın diğer tarafından bir mahkumun radyosunun sesini duydu. NRJ istasyonundan 169 programı. Paris'te bulunan Lily Allen'le söyleşi yapılıyordu. İngiliz şarkıcı, Fransa'nın First Lady'si Carla Bruni'yi tanıdığını söylüyordu. Onunla bir düet yapmaya hazır mısınız diye sordu sunucu. Bilmiyorum, Carla uzun boylu, bense oldukça kısayım, bu biraz tuhaf kaçabilir. Sarkozy ile düet yapmam çok daha iyi olur. Anais gülümseyecek gücü buldu. Lily Allen'e bayılıyordu. Özellikle de sıradan bir yazgıyı ve gençliğinin geçip gittiğini görememiş 30'larındaki bir kadının umutsuzluğunu birkaç kelimeyle anlatan 22 şarkısına. Şarkının klibini her gördüğünde Klipte bir gece kulübünün tuvaletinde aynanın karşısında makyaj tazelerken yeni bir hayatı başlamayı dileyen kızlar vardı. Kendini görmüş gibi oluyordu. It's sad but it's true. How society says her life is already over. There is nothing to do and there is nothing to say. Dipnot. İnsanların hayatının sona erdiğini söylemesi acı ama gerçek. Yapacak bir şey yok. Söylenecek bir şey de. Gözlerini kapattı ve mitolojik görüntüler yeniden gözünün önüne geldi. Daguerreotipi tekniğiyle çekilmiş kanla parlayan fotoğraflar. Buradan çıkması gerekiyordu. O pisliğin peşine düşmesi. Vampir yöntemlerini kullanan o katili durdurması. Ayrım sonu sayfa 435. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Art Deco. A-R-T-D-E-C-O. George. G-O-R-G-E. Plaza Athene. P-L-A-Z-A-A-T-H-E-N-E-E. Vuitton. V-U-I-T-T-O-N. Claude. C-L-A-U-D-E. Leyla. L-E-I-L-A. Barak Allahu Fik. B-A-R-A-K-A-L-L-A-H-U-F-I-K. Louis-Jacques Mande de Goer. L-O-U-I-S. J-A-C-Q-U-E-S. M-A-N-D-E. D-A-G-U-E-R-R-E. Tiziano. T-I-Z-I-A-N-O. Lilianlen. L-I-L-Y. A-L-L-E-N. First Lady. F-I-R-S-T-L-A-D-Y. Carla Bruni. C-A-R-L-A-B-R-U-N-I. Sarkozy. S-A-R-K-O-Z-Y.